Bağışlanmayan günah nedir? Sınırı aşmış olduğunu düşünenlere umut. 23 Şubat 2018. Hazırlayan David Mattis. Bu, İsa'nın en esrarengiz, tartışma yaratıcı ve unutulmaz ifadelerinden biridir. Son 2000 yıldır birçok can çekişen ruh bu uyarıyla mücadele etmiştir. Bağışlanmayan günahı işledin mi? Tanrı'ya öfkeyle dil uzattığımda, ona asi sözler söylediğimde bağışlanmayan küfrü işledin mi? Ya da belki daha da sıklıkla, özellikle günümüzdeki internetten porno salgınını düşündüğümüzde, birçok kişi dönmemeye söz verdiğim aynı günaha tekrar tekrar dönüyorsam, gerçekten kurtulmuş olabilir miyim? Bu gizeme ve tartışmaya rağmen, netliğe giden sade bir yolumuz var. İsa'nın kutsal ruha küfür ifadesi. Yalnızca sinoptonik mucizelerde, Matta, Markos ve Luka karşımıza çıkıyor. Eğer İsa'nın orada ne kastettiğini ve kastetmediğini somut bir şekilde anlarsak, böyle bir bağışlanmayan günah bizim için bugün ne anlama geliyor ve gelmiyor sorusunu cevaplamak durumundayız. İsa'nın asıl söylediği şey, dinleyicileri İsa'yı kendi öğretmenleriyle, din bilginleriyle denen ve Ferisiler olarak bilinen muhafazakar Yahudi grubunun bir parçası olan kişilerle karşılaştırmaya başladıklarında, İsa halka kısa süredir öğretmekteydi. Artan kalabalık onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Markos 1. bölüm 22. ayet. Din bilginleri bu kıyaslamayı duymuş ve gerilimi hissetmişlerdi. Çok geçmedense bu gerilimi körüklediler. Markos 2. bölüm 6 ve 16. ayetler. Dönemin kutsal kitap öğretmenleri olarak ilave gelenekleriyle birlikte hızlıca kıskançlığa ve sonrasında da İsa'ya karşı nefrete kapıldılar. Tehdit o kadar büyüktü ki bu muhafazakarlar karşılarındaki liberal rakipleri olan Herodes yanlılarıyla müttefik olup planlar bile kurdular. Markos 3. bölüm 6. ayet. Hesaplaşma Markos 3. bölüm 22 ila 30'da, Matta 12. bölüm 22 ila 32'de başlıyor. Din bilginleri, Yeruşalim'den Celile'nin izole bölgelerindeki yoksul, aldanmış kişileri hizaya getirmek üzere gelmişlerdir. Baal-Zebul onun içine girmiş ve cinleri, cinlerin önderlerinin gücüyle kovuyor diyorlar. Markos 3. bölüm 22. ayet. İsa onların yalanını basit bir mantıkla sakince yanıtlar. 23. ve 26. ayetler. Ve kendi Rabbi ile ilgili bir ifadede bulunmak üzere bu yalanı çevirir. 27. ayet. Sonrasında aslında içten içe buldukları ruhsal tehlikeyi bilmekte olan bu yalancıları uyarır. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri, onda kötü ruh var dedikleri için söyledi. Markos 3. bölüm 28 ila 30. ayetler. İsa'nın kafayı yemiş olduğunu varsaymak, bir şey, kendi ailesi de ilk başlarda bundan korkar. Markos 3. bölüm 21. ayet. Ancak Tanrı'nın ruhunun işini şeytana atfetmek başka bir şeydir. Yaptıkları şey buydu. Tanrı'nın gücünün İsa denen bu adamda ve bu adam aracılığıyla belirdiğini gözlemliyor, katı bir yürekle bundan rahatsız oluyor ve ruhun işini şeytana atfederek başkalarının aklını çelmeye çalışıyorlardı. Bu da din bilginlerinin yüreklerinde öyle ciddi bir katılık olduğunu gösteriyordu ki, sonsuz mahvın eşiğinde olduklarından korkmaları yerindeydi. Elbette çok geç olmadıysa. İsa bu din bilginlerinin kesinlikle çoktan mahvolduklarını bildirmemekte, ancak onları bulundukları riskli yerden ötürü fena bir şekilde uyarmaktadır. Din bilginleri kime küfretti? Bugünkü günahımız hakkında sorular sormadan önce, müjde kitaplarındaki parçaları bir araya getirelim. Tanrı'nın anlaşma halkının öğretmenleri, kurtuluş tarihinin buradaki oldukça önemli ve eşsiz noktasında, aralarında bizzat Tanrı'yı ağırlamaktadırlar. Tanrı'nın uzun süredir beklenen krallığı doğmak üzeredir. Ama ben, cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Matta 12. bölüm 28. ayet. Hikayelerinin, peygamberlerinin ve kutsal yazılarının onları uğrunda hazırlamış olduğu bugün, bizzat önlerinde açığa çıkmaktadır. Ve onlar kendi katı ve tövbeye yanaşmayan yürekleriyle onu reddetmektedirler. Üstelik yalnızca Tanrı'nın bunu yapma şekline karşı burun kıvırmakla ve birbirlerine bununla ilgili şikayet etmekle kalmamakta, aynı zamanda Tanrı halkının öğretmenleri olarak diğerlerini de gerçeğin kendisinden alıkoymak için seslerini çıkarmaktadırlar. Bunu da bariz bir biçimde Tanrı'dan olan İsa'daki etkin gücün, şeytanın gücü olduğunu beyan ederek yapmaktadırlar. Burada İsa onları uyarıyor. Kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. Markos 3. bölüm 29. ayet. Neden? Matta, Markos'ta sahip olmadığımız bir detayı veriyor. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Matta 12. bölüm 32. ayet. İsa'ya saldırmak bir şeydir. Burada kendisine insanoğlu demektedir. Yani o halkı arasındaki Tanrı'dır. Ancak bu, ölümü ve dirilişinde tümüyle açığa çıkarılmamıştır. Bu gizemli insanoğluna saldıracak olsanız, ruh bunun üstesinden gelebilir. Ancak Tanrı'nın yaptığı şeyi görmek ve bunu ruhuna saldırıya çevirmek başka bir şeydir. Eğer bu din bilginleri Tanrı'nın ruhuna karşı birlik oluyorsa, onlara yardım edecek kim kalır? Ruhu aşağılarsanız, lekelerseniz ve onun düşmanı olursanız, sizi geri getirecek kim kalır? Bu din bilginlerinin bağışlanmayan günah mahkumiyetine tehlikeli bir şekilde yakın olmalarının sebebi, onların böylesine kararlı bir yürek katılığını açıkça gösteriyor olmalarıdır. Üstelik bu yalnızca bu gizemli insanoğluna karşı da değildir. Artık bariz bir biçimde ruha karşı katı yüreklidirler ve yüreklerinde tövbe yetisinin çoktan yok olmuş olabileceğini göstermektedirler. Bunun sebebi, içten tövbe yetileri olmasına rağmen Tanrı'nın onları engellemesi değil, asla bağışlanmayacak olmaları, çünkü bunun için gereken basit, paha biçilemez, yumuşak yürekli koşulu, yani tövbe koşulunu karşılamamalarıdır. Bağışlanması mümkün olmayan biri bugün de var mı? İsa kendi dönemindeki din bilginlerine seslendiğinde, bu sesleniş onun yaşamı ve hizmetiyle birlikte gelen ciddi bir kurtuluş tarihi değişiminin eşik noktasındadır. Bu durumda, eski anlaşmanın tamamlandığı ve yeni anlaşmaya girişin yapıldığı dönemi düşününce, onun din bilginlerine yaptığı kutsal ruha küfür uyarısı ne açıdan onun gününe özel olabilir? Bu sözler 20 yüzyıl sonraki bizlerin kulağına da aynı şekilde mi gelmelidir? Elçilerin işleri ve mektuplara doğru hikayeyi ileri sardığımızda kutsal ruha küfür diye addedilen bir şey görmemekteyiz. Bu da bu özel terimi günümüzde ciddi bir titizlikle ele almamız gerektiğini gösteriyor. Ama eş terimler olmasalar da bağışlanmayan günah kavramına yakın bir kavram görebiliyoruz. İsa'nın kendi döneminde din bilginlerine yaptığı uyarının özü, her ne kadar esasen din bilginlerine olduğu şekilde olmasa da, bize de bir şekilde yapılmaktadır. Efesliler 4. bölüm 30. ayette, kutsal ruhu kederlendirmekten bahsetmektedir. Ama bu, İsa'nın din bilginlerine yaptığı uyarıyla aynı değildir. Kutsal ruhu kederlendiren kişilere, kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiğini hatırlatması yapılmaktadır. Ama İbraniler 10. bölüm 29. ayette lütufkar ruha hakaret etmekten bahsetmekte ve İbraniler 12. bölüm 17. ayette de Hristiyan olduğunu söyleyen kişileri tövbe olanağını bulamayan Esav gibi olmamaları konusunda uyarmaktadır. İsa'nın din bilginlerine yaptığı uyarıya benzer şekilde bize Esav'ın bağışlanma dilediği ve bu dileğinin reddedildiği anlatılmıyor. Bunun yerine tövbe olanağı bulamadı. Yani, yüreği o denli kasılaştı ki, artık içtenlikle tövbe edecek ve karşılıksız sunulan bağış için gerekli olan koşulu karşılayacak durumda değildi. İbraniler mektubunun yazarı, mektubu boyunca kendi dinleyicilerini bu tehlike karşısında uyarmaktadır. Bu kişiler geçmişte İsa'ya iman ettiklerini ve onu benimsediklerini söylemişlerdi. Şimdi ise imansız Yahudilerden gelen baskı ve zulümden ötürü barış ve huzur bulabilmek adına İsa'yı terk etme ayartısıyla karşı karşıyadırlar. Tanrı'nın yeni anlaşma halkıyla bağlantılı olarak ciddi ölçüde lütuflar deneyimlemişlerdi. İbraniler 6. bölüm 4 ve 5. ayetler. Ama şimdi ise Mesih'ten kopmanın eşiğindeydiler. İbraniler mektubu da onları bu tehlikeye karşı uyarmaktadır. Gerçeği bilip reddetmiş olarak, şimdi bir daha tövbe edip bağışlanma bulamayacakları bir yürek katılığına mı düşeceklerdi? Bugünkü Hristiyanlar olarak, özel bir günah anından değil, İsa'yı doğru olarak görmesine rağmen ondan uzaklaşacak türdeki bir yürek katılığından, tövbe edemeyen bir yürek katılığından korkmamız gerekir. Tekrar söylemek gerekirse, bu durumda bağışlanma sunulmuyor değil, ancak aranmıyor. Yürek o denli inatçı hale gelmiş ve Tanrı'nın ruhuna o denli zıt düşmüştür ki, gerçek tövbe yetisini kaybetmiştir. Bağışlanamaz hissedenler için umut. Bağışlanamayan günahı işlemiş olduğunuzdan korkuyorsanız veya yüreğiniz çoktan bir katılık durumuna ulaşmışsa, Tanrı size umut sunmaktadır. Eğer bağışlanmayan günahtan ötürü endişeleniyorsanız, kuvvetle muhtemel o noktada değilsiniz demektir. Henüz değilsiniz. İsa'ya ve ruhuna karşı kararlı bir katılığa sahip olan yürekler, bundan dolayı endişe duymaz. Müjde kitaplarındaki bu esrarengiz bağışlanmayan günah kavramına takılıp, İsa'nın bu uyarısından önce bize kollarını açarak sunduğu o ciddi müjde, ifadesini kaçırmak kolaydır. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Markos 3. bölüm 28. ayet. Her günah. Hangi küfürler edildiyse. İsa'ya iman aracılığıyla. Müjde anlatılarının istikameti işte bu. Çarmı. Müjde kitaplarında peş peşe gösterdiği üzere bu, insanoğlu, Tanrı'nın kendisidir ve evrenin Rabbidir. Üstelik bizden biri oldu. Günahlarımız için öldü ve tövbe edip onu Rab, kurtarıcı ve hazinesi olarak kucaklayarak onlara tümüyle af sunmak üzere dirildi. Eğer bağışlanmayan günah konusundaki endişeleriniz, yaşamınızdaki bir günah alışkanlığıyla veya tövbesizlikle ilgili ise, endişeleriniz doğrudan Tanrı ruhunun size işleyip size yumuşaması mümkün olmayan bir katılaşmaya gitmekten alıkoyması anlamına geliyor olabilir. Ümitsizliğe kapılmayın. Bunu hafife de almayın. Kutsal Ruh böyle bir tehlikenin eşiğinde kendisine kulak verenleri teşvik etmektedir. Bugün onun sesini duyarsanız yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Mezmurlar 95. bölüm 7 ve 8. ayetler. İbraniler 3. bölüm 7 ve 8. ayetler. Yarınınız garanti değil ama bugününüz var. Eğer hala içinde tövbe etmek varsa çok geç değildir. Daha da müjde. Ama bağışlanmayan günah, üzerindeki bu esrarengizliğin ve tartışmanın bizim Markos 3 ve Matta 12'deki olayın altındaki temel gerçekliği gözümüzden kaçırtmamasına dikkat etmeliyiz. İsa'nın buradaki ana vurgusu, kutsal ruha küfür diye bağışlanmayan bir günah olduğu değil, kutsal ruh diye bir şey olduğudur. Ne harika bir şey ki, Tanrı bizi yaşamın iniş çıkışlarında kendi halimize bırakmamıştır. O kendi oğluna, insan bedeninde nasıl sağladıysa, bize de ruhuyla doğaüstü bir güç sağlamaktadır. İsa bir insan olarak nasıl mucizeler yaptı? Ruhun gücüyle. Ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam. Matta 12. bölüm 28. ayet. İsa din bilginlerinin, cinlerin önderlerinin gücüyle kovuyor dediklerini duyduğunda, kendisine yapılan değil, ruha yapılan korkunç bir saldırı duymaktadır. Bu olayın son sözü her şeyi açıklıyor. İsa bu sözleri, onda kötü ruh var dedikleri için söyledi. Markos 3. bölüm 30. ayet. Ne muhteşem ki, İsa'yı dünyadaki yaşamında ve kurban olmaya gittiği ölüm yolunda güçlendiren aynı ruh, bugün bize de verilmiştir. Bizler ruha sahibiz. Romalılar 8. bölüm 9, 15, 23. ayetler. 1. Korintliler 6. bölüm 19. ayet. Ne de büyük bir armağan aldık. Romalılar 5. bölüm 5. ayet. 1. Korintliler 2. bölüm 12. ayet. 2. Korintliler 5. bölüm 5. ayet. 1. Yuhanna 3. bölüm 23. ayet. Ruh sayesinde bize ve bizim aracılığımızla dışarıya sağlanan gücü ne kadar değersizleştiriyoruz.